Psikolojik bir podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demir Türkdoğan.
Ben Pınar Kaya Türk.
Bugün son zamanlarda herkesin çok konuştuğu Dilan Polat meselesini konuşacağız. Ama Dilan Polat'ın suçlu olup olmadığına tabii ki değinmeyeceğiz. Ona adalet karar verecek. Benim Dilan Polat'la ilgili olarak merak ettiğim bir konu var. Dilan Polat'la ilgili videoların altındaki yorumlara bakıyorum ve Dilan Polat'ı savunan, suçsuz olduğunu düşünen ya da suçlu olduğunu bilmesine rağmen hala Dilan Polat'ın melek kalpli bir insan olduğunu iddia eden yorumlar görüyorum. Benim merak ettiğim konu bir suçlu insanın nasıl oluyor da böyle destekleniyor olması. Bunu biraz konuşalım istedim. Pınar, sen Dilan Polat konusunda ne kadar hakimsin?
Pek hakim değilim Kevser. Yani son zamanlarda çok popüler olduğunu biliyorum ve işte bir takım güzellik merkezimi açtı, kara paramı akladı, nasıl zengin oldu gibi söylentileri duyuyorum, takip ediyorum ben de. Ama onun dışında senden şöyle detaylıca bir dinlemek isterim çünkü sen daha çok takip ediyorsun sosyal medya gündemini.
Evet, ben de çok hakim değilim aslında. Ben Dilan Polat'ı takip etmiyordum. Ne zaman tanıştım Dilan Polat'la? Öncelikle benim önüme videoları düşmeye başladı. Kocası Engin'in buna gönderdiği ilginç hediyelerin videoları düşmeye başladı. İşte çiçeklere takılmış altınlar, tepsi tepsi dolarlar falan. Normalde normal bir eşin göndermeyeceği saçmalıkta hediyeleri görünce tabii ki benim de ilgimi çekip o videoları izledim. Sonrasında deprem zamanında Taha Duymaz'ın göçük altından kurtarılması konusunda bir takım girişimleri oldu. Orada da ismi yine ön plana çıkmıştı. Sonrasında benim için silinip gitmiş. En son doğum gününde ya da yıl dönümlerimi tam olarak bilmiyorum ne sebeple eşinin Dilan Polat'a uçak hediye ettiğiyle ilgili bir haber çıktı ve olaylar ondan sonra patladı zaten. Ortada açıklanamayacak miktarda bir para var. Ve tabii ki insanlar zengin olabilir. Hani kimse bu kadar zengin olamaz diye bir durum yok. Ama bu zenginlik son 4-5 senede bu seviyeye ulaşmış bir zenginlik olduğu için insan tabii ki doğal olarak aklında bir soru işareti oluşuyor. Yoksa zengin ailelere doğan insanların tabii ki bu derece paraları olması doğal. Ama çalışan insanlar olarak hepimiz biliyoruz ki 4-5 yıl içerisinde uçak alınacak ya da uçak kiralanacak seviyede bir para kazanmak mümkün değil. Bundan sonrasında da zaten MASAK devreye girdi yanlış bilmiyorsam ve bir soruşturma açıldı. Birkaç gün öncesinde de Dilan Polat, Engin Polat ve bunlara bağlı diğer aile fertleri tutuklu yargılanmak üzere hapse gönderildi. İddialar kara para aklama ve sanal bahis ve bu suçlu görüntüye rağmen hala insanların yaptığı yorumlar benim çok garibime gitmişti. Birkaç tane ekran görüntüsü aldım, oradan birkaç tanesini okuyacağım. Bu arada sadece Türkiye'den değil Azerbaycan'dan da çok fazla destekçileri var. Evet. Okuyacağım birkaç tanesi Azerice. Sene kurban olaram güzel ablam. Can Allah kurtarsın sizi. Giniyan sinetin inşallah amin. Bu da geçer. Düşüp kalkmayan bir Allah'tır. İnşallah çocuklarına kavuşursun. İnşallah evlatlarına kavuşursun. Nereye baksan Dilan Polat. Ne yaptı size bu kadın? Güzel kalbi var. TikTok'ta olmuş haberlardan. Türkiye'yi bir tek Dilan Polat mı dolandırıyor? Ondan sonra çok temiz kalbi var. Sanki yaşayacaklarını hissetmiş. İnanıyorum ki adalet yerini bulacak. Yaptığı iyiliklere rağmen bir süre zaman her şeyin ilacı olacak. Polat ailesine özgürlük. Çok ağladım görüp Dilan'ı. İyi kalpli kadın. Yapmayın ne olur. Genel olarak Dilan Polat'ın çocuklarına kavuşmasıyla alakalı bir takım yorumlar. Ve ben şöyle bir sonuca vardım bu arada Pınar, bu özellikle çocuklarla ilgili yapılan yorumlardan sonra. Hem Türk aile yapısında bunu konuşmuştuk, hem de karşılıksız ebeveyn sevgisi var mı bölümünde konuşmuştuk. Türk toplumu için çocuk çok kutsal bir şey, çocuk sahibi olmak ve çocuklu aile olmak da çok kutsal bir şey. Hatta bu çocuklu aile bence Türk toplumunun aşil topuğu, hassas karnı ve dokunulmazı. Bu yüzden bence suç örgütleri son zamanlarda özellikle böyle çocuklu, işte hatta çerçevenin içerisinde anneannenin, babaannenin ya da dedelerin de olduğu mükemmel aile tabloları, aileleri kara para aklamak için kullanıyorlar. Çünkü halktan da çok büyük destek alıyor bu insanlar sosyal medyada ve her şeyi halkın gözü önünde yapabiliyorlar bu şekilde saklanmak zorunda kalmadan. Ne dersin bu tezime?
İlginç bir bakış açısı. Benim de aklıma şey geldi, bu Ebru Gündeş Reza Zarrab olaylarında şey demişti ya, işte çocuğumun incinmesini
Evet,
istemiyorum.
çok iyi hatırlıyorum onu ve ondan sonra stüdyoda bir alkış tufanı kopmuştu.
Evet, o aklıma geldi benim de. Hakikaten insanların zayıf karnı ya da dediğin gibi Türk halkının zayıf karnı, çocuklar, çocuklu ailelerin bu şekilde dağılması, ceza görmesi, yargılanması. Ne çok seviyoruz çocukları ve çocukların psikolojik durumlarıyla ne çok ilgileniyoruz. Değil mi?
Aynen. Madem bu kadar çok seviyoruz ve çocukların psikolojisini bu kadar önemsiyoruz, niye psikologların kapısında sıra var acaba? Anne baba travmalarından kaynaklı.
Evet. Bana da şey gibi geldi şimdi, bu hem sosyal medyada bu kadar insanların gözünün önünde böyle saçıp savuran şeyler göstermeleri, parayı bu kadar hani görgüsüzce insanların gözüne sokmaları. Yani dedin ya, çalışan insanlarız hepimiz ve 4-5 senede bu kadar zenginlik, bu kadar işlerin büyümesi çok da gerçek hayatla örtüşmüyor. Psikolojik olarak da bana hani insan alın teriyle, emeğiyle kazandığı parayı niye böyle çarşaf çarşaf sergilesin gibi bir soru geliyor aklıma. Hani çok kolay geliyor olması lazım ki bu kadar saçıp savurmak ya da sergilemek gibi bir motivasyon oluşsun insanda. Yoksa emek vererek alın teriyle zar zor kazandığı parayı insanların bu kadar rahat göstereceğini, böyle gösterişler yapabileceğini düşünmüyorum.
Evet, bir laf vardı ya, çok laf yalansız çok para haramsız olmaz diye. Buna bağlı olarak bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Yapılan yorumlarda var, ben yine takip ettiğimden, kendim biliyor olduğumdan değil de sanıyorum Dilan Polat zamanında çok da yardım ediyormuş insanlara. O yüzden iyi kalpli bir kadın olduğunu düşünüyorlar bir yandan da Dilan Polat'ın. Ama şöyle de bir şey var. Zaten senin olmayan parayı çok rahat saçarsın, çok rahat yardımlar yaparsın. Bana da havadan para gelse ben de yardım yaparım. Yani
Ama şu var
yapmıyor
Kevser.
değilim şu anda, ama tabii ki bu yardımı yaparken kendi bütçemi de düşünüyorum öncelikle. Ama bedavadan param olsa gerçekten ben de dünyadaki fakirliği bitireyim, aç insanları doyurayım gibi bir motivasyonum benim de olur ve çok kolay yaparım bunu.
Ama şuradan yakalıyor insanlar. Türkiye'yi bir tek Dilan Polat mı dolandırdı demişler ya. Hani bir sürü dolandırıcı var, bir sürü kolay yoldan çok paralara ulaşan insanlar var ve onlar diğer insanlarla ilgili ne kadar kaygılılar, ne kadar yardımseverler. Bak, bu insanlar hem hani hem çalıyor hem çalışıyor meselesi var ya. Hem geliyor para hem de saçıyorlar hani, hem de diğerlerini de faydalandırıyorlar
Ya
gibi
tamam
bir
da o
durum var.
zaman ben
Belki o
şimdi
yüzden.
sokağa çıkayım, bir adamı öldüreyim, ondan sonra da gideyim bir şeye, bir yardım kuruluşuna bağışta bulunayım ve beni hapse atmasınlar. Okey mi herkes buna?
Yani değil tabii ki.
Yani
Ben değilim de.
bu suçtan zarar görecek insanları düşünelim mesela. Benim öldürdüğüm adamın ailesi. Onların hiç mi tatmin olması gerekmiyor acaba benim ceza almamla mesela?
Tabii ki okey değil ama okey olmamalı da bu durumla insanlar. Ama hani sen soruyorsun ya, nasıl oluyor da insanlar suç işleyenlere sempati duyabiliyorlar bu denli? Ben de bunu açıklamaya çalışıyorum sana. Yani bu perspektiften bakıyor olabilirler mi acaba ve böylelikle
Muhakkak
sempati
tabii ki öyle
duyabiliyor
bir
olabilirler mi?
motivasyonları var, ama ben de onlara karşı bunu söylüyorum. Yani aslında belki bir umut bu yayını dinlerler ve yanlış düşündüklerinin farkına varırlar diye.
Vay be, biz bu zamana kadar ne yapmışız böyle?
Ya en azından bir soru işareti oluşabilir. Bir de şöyle bir şey gördüm yine yorumlarda. Pek çok insan kara para aklamanın ne olduğunu bilmiyor. Bir suç olduğunu bilmiyor. Altında ne kadar büyük, ne kadar çok büyük bir kitleye zarar veren şeyler olduğunu bilmiyor. Kara para aklamanın ne olduğunu bilmeyenler için şöyle bir ufacık bilgi vereyim. Suç örgütleri pek çok organize, özellikle suçlar üzerinden kazandıkları paraları direkt olarak kullanamadıkları için yasal kullanıma sokmaları gerekiyor. Bu suçlar işte genellikle silah ticareti olabiliyor, yasa dışı kumar olabiliyor, uyuşturucu olabiliyor. Yani bunun uyuşturucu olduğunu düşünün. Belki sizin çocuğunuz bu uyuşturucudan zarar gördü, ya da çocuğunuz olmayabilir, tanıdığınız olabilir, arkadaşınızın çocuğu olabilir. Ve bu uyuşturucu parasının piyasaya sokulmasını, kullanıma sokulmasını sağlayan insanlar bu kara para aklayan kişiler. Ve siz bunları destekliyorsunuz. Neden?
Evet,
Çünkü Dilan Polat gitti
bilgisizlik.
bilmem kime yardım etti bu yüzden.
Bilgisizlik de var kesinlikle işin
Var
içinde.
evet.
Yani nasıl oluyor da destekleyebiliyorlar? Belki de bilmiyorlar yani kara para aklamak ne demek ya da yasa dışı yollardan zengin nasıl olunuyor? Buna dair bilgileri yok. Sadece vergi kaçırdığını falan düşünüyorlar ki o bile çok büyük bir suç.
Tabii ki.
Yani bilgisizlik olabilir başka bir cevap bu soruna. Cevap olacaksa eğer insanlar nasıl destekleyebiliyor suçluları bilmedikleri için ne gibi bir suçun içinde olduklarını bilmedikleri için ve o suçun nasıl hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak insanların zarar görmesine nasıl sebep olduğunu bilmedikleri için.
Evet, benim aklıma gelen bir sebep de Türkiye olarak suça aşina oluşumuz ya da suçun bizim için normalize olması. Yani hep şey savunmaları da var ya okuduğum yorumlar arasında. Türkiye'de bir tek Dilan Polat mı suç işledi? Yani zaten çok fazla suç işleyen insan var. Belki Dilan Polat'ın yaptığından çok daha büyük suçlar işleyen insanlar var ve cezalarını almıyorlar. Neden Dilan Polat cezalandırılıyor gibi bir soru işareti de var bazı insanlarda.
Doğru, bu açıdan bakıldığında da Dilan Polat haksızlığa uğrayan taraf oluyor.
Evet.
O kadar sıkıntılı insan varken, o kadar suçlu varken onların üzerine bütün objektiflerin çevrilmiş olmaları belki de haksızlık.
Yani bilemiyoruz, göreceğiz bunu zaman içerisinde. Şey söylentileri de var. Dilan Polat'la başladı ve bundan sonra yine benzer şekilde kara para aklama olaylarına dahil olan bir takım diğer influencerlar da yine soruşturmaya tabi tutulacak ve eğer suçlularsa onlar da tutuklanacak gibi söylemler de var. Özellikle önümüzdeki haftaya yani bu podcast'in yayınlanacağı haftaya işaret ediliyor bu konuyla ilgili olarak.
Bakalım neler olacak. Evet, bir furya başladı gibi geliyor bana da. Sosyal medyada özellikle hani lüks hayatlarını sergileyen insanlar daha bir mercek altına alınabilirmiş gibi geliyor. Çünkü bir kamuoyu farkındalığı oluştu bu durumla birlikte. İnsanlar hani destekleyenler olduğu gibi tamamen hani bu konu araştırılsın, adalet mekanizması işletilsin şeklinde bir duruş sergileyenler de var ve bu taraf da güçlü olduğu için sesini çıkardığı ve işin peşini bırakmadığı için de bu olayların devamı gelecek gibi geliyor bana da.
Evet öyle görünüyor. Bu sabah mesela karşıma bir video çıktı. Yine sanıyorum çok takipçili bir influencer hanımefendi. Yeni eve taşınmışlar. Diyor ki ben zaman içerisinde oturduğumuz eve negatif enerjilerimizin sindiğine inanıyorum. O yüzden dönem dönem evimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ya Pınar'cığım sen şu an şey düşünebiliyor musun? Ben bu eve artık çok fazla negatif enerji bıraktım. Evden taşınalım, başka bir ev alalım, oraya gidelim gibi bir plan yapabiliyor musun şu anda?
Ya Kevser, ben en kötü yani en fazla sirkeli suyla yerleri silmek ya da tütsü yakmak gibi yöntemlerle evimin enerjisini değiştirebiliyorum. Yani
Doğru.
ev değiştirmek.
Yani benim de aklıma gelmişti. Doğal olarak başka insanların da aklına gelmiş ve yorumlara yazmışlar. Bu paranın kaynağı ne?
Yani tabii ki insanların çalışarak elde ettiği paralar da olabilir ve iyi de kazanabilirler ama böyle bir durumda bu kadar insanların gözüne sokmazlardı gibi geliyor bana. Böyle hissediyorum ve böyle gözlemliyorum. Gerçekten çalışarak, iş kurarak kazanç elde edenler ve yaptıkları yardımı da bu kadar göstererek yapmıyor onlar. Yani daha böyle gizliden yapıyorlar.
Ve bunu şeyde de konuşmuştuk aslında kendi işini kurma bölümünde. Gerçekten çalışan insanların bu tür şeyler çekmeye, paylaşmaya vakti olmuyor zaten. Böyle de bir şey
Doğru.
var. Yani bu kadar çok içerik üretmeye vaktin varsa sen çalışmıyorsundur zaten.
Doğru. Peki konu gelmişken şeyi konuşmadık. Kıvanç Talu, Beril Talu meselesini
Evet.
konuşmadık. Onu da araya yedirebilir miyiz acaba?
Ya o da enteresan bir konu ama onlar zenginleri dolandırdıkları için, zenginlerin parasını aldıkları için ve parasını aldıkları insanlar kendileri elleriyle parayı onlara teslim ettikleri için çok fazla yankı uyandırmadı sanıyorum Türkiye'de.
Evet ama konuşuldu bayağı onlarda.
Birkaç gün sadece.
Aynı etkiyi yaratmadı diyorsun.
Evet yaratmadı çünkü neden? İşte masum insanlara dokunmadı ucu. Gerçekten zengin. Zaten hani zengin düşmanıysan, zengine zarar
Hı.
geldiği zaman orada tepki göstermiyorsun. İşte hak etmiştir ya da şey zaten çok parası var adamın, bu adama koymaz dersin. Olur biter. Ama benim orada anlayamadığım şey dolandırdıkları ya da çaldıkları diyeyim artık para. Çok yüksek bir miktar değil bana göre. 100 milyon TL. Ve yurt dışına kaçmışlar bu parayla. Sınırlı bir süre bu parayla idare edebilirler. Ya da belki hayatları boyunca hadi gıdım gıdım harcayarak idare ettiler. Ama çok sınırlı bir hayat yaşayabilirler. İtibar kaybına değdi mi acaba? Benim orada bir soru işaretim var.
Yani bana da şey gibi geliyor. Bu insanlar zaten yurt dışına yerleşmeye karar vermişti Kevser. Ve bütün arka plandaki hazırlıkları yapmışlardı. İşte gidip ülkeyi görmeye, vize işlemlerini ayarlama, oradaki yaşantıyı kurgulama gibi hazırlıklar zaten tamamdı. Zaten Türkiye'den gideceklerdi. Ve gider ayak hadi bir vurgun yapıp öyle gidelim dediler. Gibi
Yani
geliyor bana.
tabii ki olabilir öyle bir şey ama dediğim gibi siz reklam sektöründe isim yapmış insanlarsınız. Hatta sosyal medyada da tanınan, ülkenin bir kısmı tarafından tanınan insanlarsınız. Bu itibar kaybına değdi mi? Ben adımın böyle bir şeyle lekelenmesini istemezdim açıkçası 100 milyon TL için.
Yani orada da insanların öncelikleri ve değerleri söz konusu. Senin sahip olduğun değer paketiyle onun sahip olduğu değerler paketi birbirinden farklı olabilir. Senin önceliklerinle onun öncelikleri birbirinden farklı olabilir. Yani bir de evet itibar iyi bir şey ama bir yandan da itibar karın doyurmuyor. İş yapmak lazım değil mi para kazanmak için? Ve her işte biliyoruz ki bir zirveye ulaşma noktası vardır. Sonra zirveden sonra düşüşe geçersin. Bir şey bir ara çok popüler olur, çok trend olur. Ondan sonra kimse onunla ilgilenmemeye başlar. Ya da sen artık yaratıcılığın kısıtlanmaya başlar. Bir noktada kendi kendini tekrar etmeye başlarsın. Kendini yenilemek için de müthiş yorucu işte çalışmalar yapman gerekir. Kendini zorlaman gerekir. Hani artık bununla uğraşmayalım, biraz da hayatın keyfini çıkaralım, emeklilik yaşayalım gibi bir noktaya gelmiş. Bu anlamda dünyalığını yapmış bir çift olarak zaten de ülkeden gideceğiz. Biz bambaşka bir ülkede daha rahat koşullarda bir hayat kuracağız. Bambaşka işlere yöneleceğiz ya da işimizi bambaşka bir platforma taşıyacağız gibi arka planda hazırlığını yapmış bir çift için aynı değerleri paylaşmıyorsa seninle bu çift böyle bir yöntem seçmiş olabilirler yani gider ayak hadi bize de şey olsun hani bir ikramiye emeklilik ikramiyesi gibi bir şey olsun gibi düşünmüş olabilirler.
Ya tabii olabilirler de sadece kendi itibarları ya da kendi isimleri değil. Arkada muhtemelen annelerini babalarını bıraktılar ve anneleri babaları bununla muhatap olmak zorunda kalacak mesela. Hani kendini düşünmüyorsan aileni düşünürsün diye düşünüyorum. Ya da çocukları varmış, çocuklarını yurt dışına kaçırdılar. Çocuk ileride annesini babasının adını Google'dan arattığında karşısına bunlar çıkacak. Yani bu bence bir anne babanın düşünmesi gereken bir şey. Aynı şey Engin Polat ve Dilan Polat çifti için de geçerli. Hani diyorlar ya işte çocukları var. Dilan Polat salınsın, çocuklarının başında dursun işte. Yani Dilan Polat madem çok iyi bir anne, çocuklarının başında durması gereken bir anne, önceden bunları niye düşünemedi? Ben bu kadar suça bulaşıyorum ama yarın öbür gün yakalanırsam, hapse girersem bu çocuklara kim bakar diye niye düşünmedi?
İşte sen yine kendi değerler sisteminden bakıyorsun olaya. Dilan Polat'ın kendi değerler sisteminde yaptığı şey suç olsaydı ya da yaptığı şey çok büyük bir suç olmuş olsaydı zaten böyle bir şeye girişmezdi. Ya da diğer işte Kıvanç Talo, Beril Talo olayında onlar bu durumu utanç verici bir durum olarak değerlendiriyor olsalardı kendi değer setlerinde zaten yapmazlardı. Ve dediğin gibi kendilerini düşünürlerdi, annelerini, babalarını, çocuklarını düşünürlerdi. Ama onların değer set bu durum belki de gurur duyulası bir durum.
Yani
O yüzden de
Kıvanç Talu, Beril Talu'yu ayrı tutuyorum. Onların ikisi yasal olarak şu an suç sayılmıyor muhtemelen. Herkes kendi parayı direkt eliyle verdiği için. Ama Dilan Polat'ın durumunda hani onun değer setine göre suç olup olmaması ya da etik olup olmaması önemli değil. Bu kanun önünde suç zaten. Bunu biliyor olması lazım bir insanın. Ve
evet ama işte
bunun ortaya çıktığı zaman ceza alacağını da biliyor olması lazım. Buna rağmen çocuğunu çok seven bir insan buna devam ediyorsa orada yine ben ebeveyn sevgisini sorguluyorum açıkçası.
Yani evet, kanun önünde suç olduğunu biliyor olması lazım ama bazı kişilik yapılanmalarında ya da bazı kişilik bozukluklarında diyeyim, haklılık şeması o kadar baskın oluyor ki, yani bu herkes için suç olabilir ama benim için suç değil, ya da herkes bunu yapmıyorsa aptal olduğu için yapmıyorlar. Ben uyanık ve akıllı olduğum için bunu yapıyorum ve bunu yapmaya da hakkım var. Diğerleri yapmadığı için aptal gibi bir bakış açısına sahip oluyor insanlar. Bunun sağlıklı olduğunu söylemiyorum ama böyle bir bakış açısının var olduğunu ve böyle çalıştığını söylüyorum.
Evet, şimdi daha mantık çerçevesinde oturdu benim gözümde, daha anlaşılabilir görünüyor. Ama yine de gerçekten senin dediğin gibi benim değer setime göre çok kabul edilemez bir şey. Yani herkesin hayatı boyunca karşısına bir takım etik olmayan fırsatlar ya da teklifler çıkmıştır. Ama yine de bir takım şeyleri düşünürsün azıcık bir mantığın varsa. Mesela çok küçük bir örnek vereceğim. Bizim eşimle nişanlı olduğumuz dönemde tam en çok paraya ihtiyacımız olduğumuz zamanlar. Sosyal medya üzerinden ya da bir web sitesi üzerinden bir mücevher markasının bir yarışması açıklandı. Oraya fotoğraf mı gönderiyorsun, yazı mı gönderiyorsun, bir şey yapıyorsun. Onun en çok beğeni alanı bir tane tek taş yüzük kazanıyor. O tek taş yüzüğü satsak bayağı bizim işimizi görecek o dönemde. Ben buraya gönderdim fotoğraf mı artık, yazı mı ne, tam olarak onu hatırlamıyorum. Bir yandan da bakıyorum işte beğeni alıyor mu vesaire diye. Yazısını da gösterdim. Kurcalarken bir açığını buldu oranın ve şey oluyor. Sayfayı yenilediğimiz anda bizim beğeni sayımız artıyor. Yani o sayfayı yenileyerek atıyorum 10-15 dakika içerisinde biz o yarışmayı kazanabilir, o yüzüğün sahibi olabiliriz. Çok basit bir şey ve zaten o marka o yüzüğü gözden çıkartmış, ha bana verecek, ha atıyorum Ayşe ile Ahmet'e verecek, fark etmez. Hırsızlık sayılabilecek bir durum söz konusu değil. Ama o yüzüğü aldığımızda o yüzüğü kazanabilecek başka birinin hakkına girmiş olacağız. Biz ne yaptık? Gittik markaya mail attık. Böyle böyle bir açık var, isterseniz düzeltin diye. Onlar ne yaptılar peki? Hiçbir cevap yazmadılar. Teşekkür dahi etmediler ve bizi yarışmadan attılar. Ama ben ondan sonrasında acaba o yüzüğü almasa mıydık diye bir soru işaretiyle yaşamadım hayatım boyunca mesela. Benim için bu çok önemli.
Bilemiyorum. Şimdi ben buradan bizi dinleyenlere soruyorum. Siz böyle bir durumda olsaydınız ne yapardınız?
Biz enayilik mi ettik acaba?
Aynen, bunu soralım gerçekten dinleyicilere. Belki birçok insan şey diyecekti. Aa, işte ne güzel yakalamışsınız. Bu da sizin hakkınızdır diyecek.
İşte ben öyle
Ben
düşünmüyorum. O yüzden öyle düşünen insanları da çok iyi anlayamıyorum açıkçası. Evet, senin dediğin gibi bir kişilik yapılanması varsa belki, ama yine de kişilik yapılanması acaba insanın mantığını tamamen devreden çıkartan bir şey mi?
Çıkartabiliyor kesinlikle ve ben şeyi anlayabiliyorum, yani hani "aa, neden almadınız, o sizin hakkınızdı" diyenleri de anlayabiliyorum, çünkü onun ayakkabısını giyip bakabiliyorum duruma. Öyle düşündüğüm anlamına gelmiyor ya da benim değer setimin bu şekilde çalıştığı anlamına gelmiyor ama onu da anlayabiliyorum, onun ne gördüğünü görebiliyorum orada.
İşte bu senin biraz
Anlatabiliyor muyum?
mesleki deformasyon uğradığını gösteriyor benim gözümde. Sen herkesi anlayabilirsin zaten Pınar.
Ya işimiz bu işte.
Ama benim burada istediğim zaten hani onları anlaman değil. Onları eğer onlarla terapi yaparsan orada anlayabilirsin. Çok okey. Ama şu an bunu bana açıkla istiyorum.
Evet, yani işte böyle açıklayabiliyorum. Onun farklı bir değer seti var, farklı bir hayat perspektifi var. O perspektiften bakıldığında sizin yaptığınız enayilik ya da işte ayağına gelen bir fırsatı tepmek olarak algılanıyor. Onu da görebiliyorum, algılayabiliyorum. Bu bir mesleki deformasyon mu? Bilmiyorum, belki de mesleki deformasyon ya da işte terapist kimliğinin, psikolog kimliğinin tamamen üzerine yapışması, hayatı bu şekilde görebiliyor olmak ya da belki de benim açımdan bir zenginlik, çok farklı açılardan aynı meseleyi görebiliyor olmak, algılayabiliyor olmak
Olabilir tabii.
demeyeceğim.
O zaman şey de, yani Dilan Polat'ı destekleyen insanların da durumunu yine değer setleriyle açıklayabiliriz.
Açıklayabiliriz. Bir de şu var, şimdi süblimi etmek diye bir mesele vardı ya, daha önce suç psikolojisini konuşurken, seri katilleri konuşurken ele almıştık, gündeme gelmişti. Süblime etmek, yani kendi içinde var olan bir dürtüyü direkt olarak gerçekleştiremeyeceğin için onu daha güvenli bir yolla gerçekleştirmenin ya da o hazzı yaşamanın bir yolunu bulmak, süblime etmek. Yani sende cinayet işleme ya da suç işleme dürtüsü var. Ama bunu direkt olarak gerçekleştiremiyorsun. Seni kısıtlayan bazı işte kanunlar var, bilmem ne. Ve kişilik bozukluğun da o kadar bariz değil yani. İşte empati yapabiliyorsun, içgörüye sahipsin. Ama bu dürtüyü de bir şekilde rahatlatmak istiyorsun. Ne yapıyorsun? Böyle filmler izliyorsun. İşte bu seri katillere hayranlık duyuyorsun. Ya da işte bu tiranlara hayranlık duyuyorsun. Hitler gibi, Franco gibi diktatörlere hayranlık duyuyorsun. Bu insanlara hayranlık duyan insanlar da var, örnek alan insanlar da var biliyorsun. Bu şekilde o dürtüyü, o arzuyu süblime ediyorsun. Hani başka bir sebebi de bu olabilir. Hani insanların suç işleyen işte Dilan Polat gibi karakterlere karşı sempati duymasının ardında zaten böyle bir arzusu var onun da. Onu gerçekleştirememiş, gerçekleştiremiyor bir takım kısıtlılıklardan dolayı. Gerçekleştiren bir karakter gördüğünde de onu idealize ediyor belki de.
Evet, bu da güzel bir açıklama. Yine bununla bağlantılı olarak yani bu açıklamaya sahip olabilecek başka bir şey daha gözlemliyorum sosyal medyada. Yine ya yasal ya da yasa dışı yollardan kazanılmış bilmiyorum bir parayı harcayan insanlar sosyal medyada bu parayı nasıl harcadıklarını gösteriyorlar ve bazen çok önemsiz problemlerini çok önemliymiş gibi onlar için dünyanın sonuymuş gibi gösteriyorlar. Atıyorum şöyle bir videoyla karşılaşabiliyoruz. Evet arkadaşlar günaydın. Bu sabah uyandım. Kendime mangolu smoothie yapacaktım. Markete gittim. Mango yokmuş. Çok üzüldüm gibi bir yorum şey yapıyor. Mesela video paylaşıyor. Ve akşama yemeğe ekmeği yemeği olmayan insanlar altına bu üzüntüyü paylaşan yorumlar yapıyorlar.
Belki o insanların ekmeği var, Kürser, ya da aynı durumdalar. Nereden biliyorsun?
Diğer paylaşımlarından mesela kendi sosyal medyalarından bir takım ipuçları elde edebiliyoruz.
O zaman işte özdeşim söz konusu. Kendi de belki öyle bir varlığın içinde olmak ve tek derdinin mango bulamamak olduğu bir hayat yaşamak istiyor. Onu yaşayamadığı için kendini o karakterle özdeşleştiriyor ve gerçekten o acıyı içinde en derininde hissediyor. Olabilir.
Ben
Ya da
bu
gerçekten öyle bir hayat yaşıyor olabilir ve öyle bir derdi olabilir ve çok rahat onunla empati kuruyor olabilir.
olabilir tabii. Ben de şey diye düşünüyorum bununla ilgili olarak. İnsanların hayatlarında gerçekten çözümü olmayan çok büyük problemler var. Bunları çözemiyor ama o sosyal medyada paylaşım yapan insanın probleminin bir çözümü var. İşte o markette bulamadı. Başka markete gidip mesela o mangoyu alabilir. O küçük problemlere çözümler buldukça belki kendi çözemediği problemleriyle ilgili bir rahatlama yaşıyor olabilir diye düşünüyorum.
Olabilir. Böylelikle kendini rahatlatıyor. Kendi gerçekliğinden uzaklaşmanın bir yolunu buluyor.
Evet, sanki kendi de bir takım problemleri çözmüş gibi hissediyor belki de diye düşünüyorum.
Olabilir. Güzel, yine iyi analiz ettik bugün
Evet, bence de
suçluları.
güzel oldu. Yani ben biraz daha mantık çerçevesini oturtabildim. Yani karşıma bu tür yorumlar çıktığı zaman bundan sonra ya bu ne saçmalıyor demeyeceğim mesela.
İyi. Yani Dilan Polat'ı sempatik bulan insanlarla artık daha rahat empati yapabileceksin.
Yani empati yapmayacağım ama beni etkilemeyecek öyle söyleyeyim.
Tamamdır. İçinden saydırmayacaksın ona yani.
Evet.
İçinden ya da dışından.
Aynen. Bu bölümde yeterince saydırdım diye düşünüyorum. Sana belki çok fazla söz hakkı da veremedim.
Peki. Güzel oldu. O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim mi?
Diyelim görüşmek üzere. Bizi Instagram'dan ve TikTok hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.